2. Krallar 21. bölümde konu Maneşa'nın kötü egemenliğidir. 21. bölüm 20. bölümden sonra büyük bir düş kırıklığı oluşturmaktadır ama buna karşın burada bizim için çok büyük bir mesaj bulunmaktadır. Hizkiya Davut'tan sonra gelen en iyi kraldı. Onunla kıyaslanacak kimse yoktu. Bir başka bakımdan da Davut gibiydi. Her ikisi de iyi birer baba değildiler. Hizkiya güneydeki krallıkta hüküm süren en kötü krala babalık etmiştir. Hizkiya'nın oğlu Maneşa'nın böyle biri haline gelişini okumak insanın yüreğini parçalamaktadır. Şimdi söyleyeceğim sözü kanıtlayamam ama ben Tanrı'nın görünebilir varlığı olan Şekina ışığının Maneşa'nın egemenliği sırasında cennete döndüğüne inanıyorum. Belirleyebildiğimiz kadarıyla Şekina ışığı yani görkemi Hizkiya'nın hükümranlığı sırasında tapınaktaydı ve Maneşa'nın egemenliğinden sonra Şekina ışığının tapınaktan ayrılmasına yol açacak hiçbir olay göremiyorum. Tanrı'nın varlığı tapınaktan ayrıldıktan sonra orası Tanrı tarafından terk edilmiş ıssız bir yer haline gelmişti. Maneşa adlı bu adamın yaşamına baktığımızda tapınak ve Tanrı ile ilgili her şeye karşı tam bir nefreti olduğunu görürüz. 2. Krallar 21. bölüm 1. ayette Maneşa 12 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 55 yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hefsivah'tı diye yazar. Maneşa 12 yaşında bir çocukken hükümranlığına başladı. Çok yaramazdı ama daha çocuk büyüyecek ve bunlar geçecek dediler. Ancak büyüdüğünde bunlar geçmedi. Durumu gitgide daha kötüye gitti. 55 yıl boyunca egemenlik sürdü. Tanrı ona yollarını değiştirmek için bol bol fırsat verdi. İkinci tarihlerde sonunda tövbe ettiğini görüyoruz. Tanrı her zaman sabırlı ve sabredendir. Kimsenin yok olmasını istemez. Maneşa'nın annesinin ismi de bildirilmiştir. İsmi Hefsivah'tı. Annesi oğlunun yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Eğer bir onur varsa onu da annesi alacaktır. Belli ki muhteşem bir anneydi. Hefsivah'ın bu çocuğu nasıl yetiştirdiğini bilmiyorum ama Maneşa olabildiğince kötüydü ve ülkesine tamir edilmesi çok güç zararlar vermiştir. 2. Krallar 21. bölüm 2. ayette Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor. Tanrı'nın halkını Kenan diyarına getirdiğinde diyardan kovduğu putperestlerden herhangi biri kadar kötüydü. 2. Krallar 21. bölüm 3. ayette babası Hizkiya'nın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. İsrail kralı Ahav gibi Baal için sunaklar kurdu, Aşera putu yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti diyor. Hatırlayacağınız gibi Hizkiya putperestlerin tapınma yerlerini yok etmiş ve onun etkisi altında kısmi bir uyanış gerçekleşmişti. Yaptığı bütün işler boşa çıktı çünkü oğlu Maneşa Baal'ın sunaklarını yeniden dikti ve gök cisimlerine yani güneşe, aya, yıldızlara ve Yunanlıların Apollo ve Diana diye adlandırdıkları bütün gök cisimlerine taptı. Buradan çok net bir biçimde anlamaktayız ki Maneşa kötü bir adamdı. Birisi ama neyse ki günümüzde artık çok ilerledik diyor. Hayır, ilerlemedik. Astroloji yeniden dirilmektedir ve birçok uygar insan yıldız falına göre yaşar. Günümüzde birçok insan hala gök cisimlerine tapıyor. 2. Krallar 21. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Rabbin Yeruşalim'de bulunacağım dediği Rabbin tapınağında sunaklar kurdu. Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı. Maneşa Yüce Tanrı'ya karşı geliyor. Tanrı'nın buraya ismimi koyacağım dediği tapınağına putperest sunaklar dikiyor. 2. Krallar 21. bölüm 6. ayette oğlunu ateşte kurban etti. Falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onu öfkelendirdi diye yazar. Kendi oğlunu bile ateşte kurban ediyor. Bu o zamanlar uygulanan insan kurbanıydı. Bir put akkor haline gelene dek kızdırılır ve üzerine sunu olarak bir bebek konurdu. Bu putperest tapınmanın korkunç, sadist ve aynı zamanda şeytansal bir biçimidir. 2. Krallar 21. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Maneşa yaptırdığı Aşera putunu Rabbin tapınağına yerleştirdi. Oysa Rab tapınağı ilişkin Davut'la oğlu Süleyman'a şöyle demişti. Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasında seçtiğim Yeruşalim'de adım sonsuza dek anılacak. Buyruklarımı dikkatle yerine getirir ve kulum Musa'nın kendilerine verdiği kutsal yasayı tam uygularlarsa İsrail halkının ayağını bir daha atalarına vermiş olduğum ülkenin dışına çıkarmayacağım. Bu insanlar o sırada bilmiyorlardı ama seyahat etmeye hazırlanmaktaydılar. Babil'e sürgüne gitmeye hazırlanıyorlardı çünkü diyar tek bir şartla itaat karşılığında kendilerine verilmişti. 2. Krallar 21. bölüm 9. ayette ama halk kulak asmadı. Maneşe onlara öylesine yoldan çıkardı ki Rabbin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar diyor. Maneşe putperestler kadar kötü olmakla kalmıyor, onlardan daha da kötü oluyordu. Ona bir haberim var, Tanrı kötülüklerini hoş görmeyecektir. Onları diyardan çıkartacaktı. 2. Krallar 21. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında Rab kulları peygamberler aracılığıyla şöyle dedi. Yahuda kralı Maneşe bu iğrenç işleri yaptığı, kendisinden önceki Amorlardan daha çok kötülük ettiği, putlar dikerek Yahudalıları günaha sürüklediği için İsrail'in tanrısı Rab, Yeruşalim'in ve Yahuda'nın başına öyle bir felaket getireceğim ki duyanların hepsi şaşkına dönecek diyor. Samiriye'yi ve Ahav'ın soyunu nasıl cezalandırdımsa Yeruşalim'i cezalandırırken de aynı ölçü ipini, aynı çekülü kullanacağım. Bir adam tabağını nasıl temizler, silip yüzüstü kapatırsa Yeruşalim'i de öyle silip süpüreceğim diyor. Tanrı Samiriye ve bütün İsrail'i yargıladığı gibi şimdi Yeruşalim ve bütün Yahuda'yı yargılayacaktı. Tanrı Yeruşalim'i bir adamın bir tabağa sıyırdığı gibi silip süpüreceğini söylüyor. Yeruşalim Tanrı'nın diyarı, onun tabağıydı ve onlar onu kirletmişlerdi. Bu yüzden Tanrı onları oradan çıkartacaktı. Çok akıllı, pratik, zeki ve sofistike olabilirsiniz. Ve Tanrı'ya ihtiyacınız olmadığını düşünebilirsiniz ama onun yeryüzünde yürüyor, onun havasını içinize çekiyor, onun güneş ışığını kullanıyor ve onun suyunu içiyorsunuz. Sahip olduğunuz bedeni bile o size verdi. Yüzyıllar boyunca yaşamış olan uluslar zamanın yolunda harabe ve yıkıntı olarak yatmaktadır. Neden biliyor musunuz? Bugünkü ulusların yaptığı şeyleri yaptılar. Tanrısız yaşadılar. Tanrı için hiçbir ihtiyaç duymadılar. Tanrı, Yeruşalim'i bir adamın bir tabağa sıyırdığı gibi silip süpüreceğini söylemişti ve aynen öyle yaptı. 2. Krallar 21. bölüm 14. ayette halkımdan sağ kalanları terk edeceğim ve düşmanlarının eline teslim edeceğim. Yeruşalim halkı yağmalanıp ganimet olarak götürülecek diyor. Tanrı parmağını barajdaki delikten çekecek ve düşmanın sel gibi gelmesine izin verecekti. 2. Krallar 21. bölüm 16. ayette Maneşe Rabbin gözünde kötü olanı yaparak Yahudalıları günaha sürüklemekte kalmadı. Yeruşalim'i bir uçtan öbür uca dolduracak kadar çok sayıda suçsuzun kanını döktü. Bir adam ya da bir ulus günaha düştüğünde sadece bir tek alanda günah işlemez. Birçok bakımdan günah işlerler. Şimdi bizler sadece Tanrı'yı unutmakla kalmadık. Aynı zamanda ahlaksız bir yaşam tarzını benimsedik. Yasasızlık ve adam öldürmek her gün yaşanan şeylerdir. Bazı şirketler yasasızlıktan uzaklaşmak için büyük şehirlerden taşınmışlardır. Bir ulus Tanrı'ya dönene dek yasa tanımazlıktan kurtulamaz. İlk adım budur. 2. Krallar 21. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Maneşe'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve işlediği günahlar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Maneşe ölüp atalarına kavuşunca sarayının Uzza adındaki bahçesine gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu diyor. Maneşe'nin öyküsü budur. Onun kötü ve yoz olduğu ve öldüğünden başka söyleyecek fazla bir şey yoktur. Amon'un ise hükümranlığı kısa sürer. 2. Krallar 21. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında Amon 22 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 2 yıl krallık yaptı. Annesi Yotvalı Harus'un kızı Meşullemet'ti. Amon da babası Maneşe gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yürüdüğü yollarda yürüdü. Aynı putlara taptı ve hizmet etti. Atalarının tanrısı Rabbi terk etti. Onun yolunda yürümedi diyor. Amon da kötü bir kraldı ve babasının yolundan yürüdü. Yani Rabbi terk etti. Bu yüzden Rab de onu terk etti. 2. Krallar 21. bölüm 23. ayette Kral Amon'un görevlileri düzen kurup onu sarayında öldürdüler diyor. Amon'un kötülüğü bir devrim yapılmasına yol açtı. Günümüzde bizler de bir devrimin eşiğindeyiz. Dünya liderlerinin sadece seçilmekle ilgilenmesi acıklı bir durumu oluşturur. Bunu yapabilmek için ülkelerini bile satmaya razı görünüyorlar. Tehlikeli günlerde yaşıyoruz dostum. Yoşiya, Yahuda üzerinde hüküm sürer. 2. Krallar 21. bölüm 24 ila 26. ayetler arasında ülke halkı Amon'a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine oğlu Yoşiya kral yaptı. Amon'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Amon, Uzza bahçesinde kendi mezarına gömüldü. Yerine oğlu Yoşiya kral oldu diyor. Bu bölüm bizi büyük kralların sonuncusuna getirir. Yoşiya sadece büyük bir kral olmakla kalmadı ama en büyük uyanış onun egemenliği sırasında gerçekleşti. 2. Krallar 22. bölüm Yoşiya'nın iyi egemenliğini konu edinir. 22 ve 23. bölümlerde 8 yaşındayken egemenlik sürmeye başlayan ve 31 yıl süren Yoşiya'nın Süleyman'dan sonra hüküm süren krallar içerisindeki en iyilerden biri olduğunu görmekteyiz. Onun egemenliği sırasında ulusta büyük ve çok gereken bir uyanış yaşanır. Başkâhin Hilkiya onun danışmanı, asistanı ve aynı zamanda da öğütçüsüdür. 2. Krallar 22. bölüm 1. ayette Yoşiya 8 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 31 yıl krallık yaptı. Annesi Bozkatlı Adaya'nın kızı Yedida'ydı diyor. Bu kralların hüküm sürmeye başladıklarında ne kadar genç olduklarına dikkat ediniz. Neden bu kadar gençtiler? Çünkü babaları öldürülmüştü. Tanrı onları yoldan çekmişti. Güneş yeniden ortaya çıkmıştır. Diyarda ışık bir kez daha parlamaktadır. Yoşiya tahta çıkmıştır. Bu halkın Davut ve Süleyman'dan sonra yaşadığı en büyük uyanışla sonuçlanan bir harekete öncülük eder. Günümüzde bizim ulusumuzu ve her ulusu kurtaracak tek şeyin uyanış olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ya uyanış olacak ya da devrim olacaktır. Hükümetin her düzeyinde yozlaşma var. Günümüzde bütün organizasyonlarda bir yozlaşma görülmektedir. Ahlaksızlık ve yasasızlık kol geziyor. Seks, içki, uyuşturucu, ahlaksız dergiler, pis resimler, skandallar ve ayaklanmalar hüküm sürmektedir. Birçok ulus domuz ahırında çamurda yuvarlanan bir domuz gibi yaşayıp gider. Uyanış olmazsa devrim tehlikesiyle karşı karşıyayız. Günümüzde sosyalizm yükseliştedir. Politik partiler iktidarda kalmak için ulusların doğuş hakkını satmaya razılar. Günümüzde kilise Tanrı sözünden dönmenin mahvını yaşar. Organize kiliseyi liberalizm yönetiyor ve sözde müjdeci çevrelerde bile Tanrı sözü utanmazca inkar edilmektedir. Tanrı sözü kilisede kayboldu ve günümüzde kilise kürsülerinde ateistler vaaz veriyor. Hristiyanların kabul etmeleri gereken ilk şey uyanışın kişisel ve bireysel olduğudur. Ben uyanışın hiçbir zaman kitlesel ve hareket olarak başladığına inanmıyorum. Günümüzde ihtiyacımız olan şey birbirlerinin üçkağıtçı olduğunu söyleyen politikacılar değildir. Hatalıydım. Tanrı'yla doğru bir ilişki içine gireceğim diyecek politikacılara ihtiyacımız var. Böyle bir şey yapmaları çok tuhaf olurdu ve belki de ulusumuzu korkuturdu ama ihtiyacımız olan şey işte budur. 2. Krallar 22. bölüm 2. ayette Yoşiya, Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi diyor. Tepedeki adam Yoşiya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı ve uyanış onunla başladı. İlk olarak tapınak onarılır. 2. Krallar 22. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Kral Yoşiya krallığının 18. yılında Meşullam oğlu Asalya oğlu Yazman Şafan'ı Rabbin tapınağına gönderirken ona şöyle dedi. Başkâhin Hilkiya'nın yanına çık. Kapı nöbetçilerinin halktan toplayıp Rabbin tapınağına getirdikleri paraları saysın. Yoşiya'nın yaptığı ikinci şey tapınağı onarmak olmuştu. Belli ki Yoşiya tahta çıktığında tapınak kullanılır halde değildi. Bir tür depo, kullanılmayan şeylerin istif edildiği bir yer olup çıkmıştı. 2. Krallar 22. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan denetçilere versin. Onlar da paraları Rabbin tapınağındaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar, diyor. Halka işe koyulup tapınağın onarılmasını söylüyor. Günümüzde kilisenin durumu Yoşiya'nın zamanındaki tapınağınkine çok benzer. Onarılmaya çok ihtiyacı var. Kilise binalarından söz etmiyorum. Birçok güzel kilise binası var. Batı dünyasında değeri milyonları bulan kilise binaları vardır. Pazardan pazara 50-100 arası insan gider bu kiliselere ama haftanın diğer günleri boştur. Böyle kiliselerin onarılmaya ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Günümüzde Batı dünyasında muhafazakar kiliseler, çekişmeler ve kavgalarla bölünmüş durumdalar. Dev ve güzel kilise binaları var ama Tanrı'nın ruhu orada değil. Kilise tanıklık etmiyor. Gerçek inanların dışarıda olup insanlara Rab'den söz etmeleri gerekmektedir. Daha fazla dindarca sözlere, sakarin tatlılığına, sırt sıvazlamaya ve el sıkmaya ihtiyacımız yoktur. Bu işleri hizmet kulüplerine bırakmalıyız. Zaten onlar bunu bizden daha iyi başarıyorlar. Günümüzde ihtiyacımız olan şey kilisenin içeriden düzeltilmesi ve bina edilmesidir. ve bu esnada yasa kitabı bulunur. 2. Krallar 22. bölüm 8. ayette başkâhin Hilkiya, yazman Şafan'a Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı okudu. Ulusa uyanış getiren 3. şey Tanrı sözüne dönüştü. Kutsal kitabı kaybetmişlerdi ve onu kilisede de kaybetmişlerdi. Ama Tanrı sözünü buldular ve yeniden yaşamlarının bir parçası haline getirdiler. Dostlarım, Tanrı sözü silah olarak sahip olduğumuz tek şeydir. Diri, güçlü ve iki ucu keskin olan, her kılıçtan daha keskin olan şey Tanrı sözüdür. İbraniler 4. bölüm 12. ayet bize böyle aktarır. Uyanışa giden kestirme bir yol, kolay bir yol, yeni bir yöntem yoktur. Günümüzde Hristiyan yaşamı hakkında bir sürü kitap yayınlanmakta. Bunların birçoğunu gözden geçirdim ve hepsini de yavan buldum. Sorun nedir? Tanrı sözünü sunmak yerine bir yöntem sunarlar. Tanrı sözüne dönelim demiyorlar. Şu şu kişinin kitabına ihtiyacımız yok. Kutsal kitaba ihtiyacımız var. Ayın kitabına ihtiyacımız yok. Çağların kitabına ihtiyacımız var. Günümüzde bu ülkede kaç kilise gerçekten Tanrı sözüne dayanmaktadır ve onu bildirir? Hala birçok sadık vaiz olduğu halde imandan ayrılmış olan birçoğu da vardır. Kilisede kutsal kitabı kaybetmişlerdir. İsa çocukken Meryem'le Yusuf'un onu tapınakta kaybettiğini hatırlarsınız. İnanın bana, kutsal kitabın yanı sıra İsa da günümüzde kiliseden ne yazık ki kaybolmuştur. Başkâhin Hilkiya Tanrı sözünü bulmuştu. Onu çöplükte mi buldu? Hayır, tapınakta buldu. Tanrı sözü tapınakta kaybolmuştu. Uyanışın başlangıcı mutlaka kutsal kitaba bir dönüşle gerçekleşir. Kısa bir süre iyi bir genç vaizle birlikteydim. Bana kutsal kitap çalışması yapma yöntemlerim hakkında sorular soruyordu. Yeni çıkan kitapların çoğunu okuduğunu öğrendim. Hatta şu şu kişinin kitaplarını okudunuz mu? Şu kitabı gördünüz mü? Bu kitabı gördünüz mü diye sorduğunda beni biraz utandırdı. Sorduğu her soruya hayır diye yanıt verdim. Kitap okumayı bıraktınız mı diye sordu. Epey okudum ve yeni çıkan kitaplar beni pek ilgilendirmiyor çünkü birer yöntem sunuyorlar dedim. O zaman ne okuyorsunuz dedi. Ona kutsal kitabı okuduğumu söyledim. Ondan sonra ona her hafta kutsal kitap çalışmasına kaç saat ayırıyorsun diye sordu. Yanıt hayret vericiydi. Tanrı sözünü incelemek için haftada bir saatten daha az zaman harcıyordu. Daha önceden bana yaşadığı sorunları anlatmıştı ve ona bir çare sunmak çok kolaydı. Tanrı sözüne dalması gerekiyordu. 2. Krallar 22. bölüm 9 ve 10. ayetlerde sonra krala giderek görevlilerin tapınaktaki paraları alıp Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan adamlara verdiler diye durumu bildirdi. Ardından kahin Hilkiya bana bir kitap verdi diyerek kitabı krala okudu. Durumu bir düşünün. Yoşiya şimdi Tanrı sözünü hayatında ilk kez duymaktadır. 2. Krallar 22. bölüm 11. ayette kral kutsal yasadaki sözleri duyunca giysilerini yırttı diye yazar. Uyanışa götüren 4. adım tövbedir. Tanrı sözünün okunması tövbeyi oluşturmuştu. Kral Tanrı sözünü okuduğu zaman derin duygularını dışa vurmak için giysilerini yırttı. Neden? Çünkü Tanrı sözü günahlarını ortaya koymuştur. Tanrı sözü olmadan Tanrı'nın yasasından ne kadar uzaklaştıklarını fark etmemişlerdi. Tanrı sözüne dönüş uyanış getirir. Günümüzde bir uyanış kampanyası yapmaya çalışan o gruplar gibi değildiler. Bir ziyafet verip bütün vaizleri çağırıyorlar. Hedef tatlı ve iyimser konuşmalarda bulunmak ve herkesi bir araya toplamak. Dostum, gerçek tövbe olmadan gerçek uyanış olmaz. Eğer gerçekten Tanrı sözüne gelseydik, bu bizim günahlarımızdan ötürü pişman olmamıza neden olurdu. Ağlamalar, giysileri yırtmalar ve gerçek bir uyanış yaşanırdı. 2. Krallar 22. bölüm 13. ayette, gidin bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için de bütün Yahuda halkı için de Rab'be danışın. Rabbim bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız bu kitabın sözlerine kulak asmadılar. Bizler için yazılan bu sözlere uymadılar diyor. Yoşiya korkuyor çünkü Tanrı'nın yargısını hak ettiklerini artık biliyor. Tanrı'nın kadın peygamber Hulda aracılığıyla Yoşiya'ya geri verdiği mesaj Tanrı'nın hem adaletini ve hem de lütfunu ortaya koymaktadır. 2. Krallar 22. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Yahuda kralının okuduğu kitapta yazılı olduğu gibi buraya da burada yaşayan halkın başına da felaket getireceğim. Beni terk ettikleri, elleriyle yaptıkları başka ilahlara buhur yakıp beni kızdırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek diyor. Şimdi Tanrı'nın Yoşiya'ya olan lütfuna dikkat ediniz. 2. Krallar 22. bölüm 19 ve 20. ayetlerde madem yıkılıp lanetle anılacak olan burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, önümde kendini alçattın, giysilerini yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. Seni atalarına kavuşturacağım. Esenlik içinde mezarına gömüleceksin. Buraya getireceğin büyük felaketi görmeyeceksin. Hilkiye ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler. Yoşiya birçok reform gerçekleştirdi. 2. Krallar 23. bölüm 1 ve 3. ayetler arasında Kral Yoşiya haber gönderip Yahuda ve Yeruşalim'in bütün ileri gelenlerini yanına topladı. Sonra Yahudalılar, Yeruşalim'de yaşayanlar, kahinler, peygamberler, büyük küçük herkesle birlikte Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin tapınağında bulunmuş olan antlaşma kitabını baştan sona kadar herkesin duyacağı biçimde okudu. Sütunun yanında durarak Rabbin yolunu izleyeceğine, buyruklarını, öğütlerini, kurallarını candan ve yürekten uygulayacağına, bu kitapta yazılı antlaşmanın koşullarını yerine getireceğine ilişkin Rabbin huzurunda antlaşma yaptı. Bütün halk bu antlaşmayı onayladı. Halk sadece Tanrı sözünü okumakla kalmayıp, aynı zamanda onu yaşayacaklarını Tanrı sözünde bildirilen şekliyle yaşayacaklarını söylemektedir. Kiliselerimizin birçoğunda uyanış yaşayabiliriz ama ancak Tanrı sözünün getirebileceği bir günahtan tövbe gerekmektedir. Kutsal kitap insanın yüreğine işlediğinde bunu tövbe izlemelidir. Tövbe etmek durumları düzeltmek demektir. Dostum tövbe etmek dönüp tam ters yönde gitmek demektir. Eğer yanlış yolda gidiyorsanız dönüp doğru yola gidersiniz. Yıllar önce New York eyaletinin kuzey kısmında toplantılar yapan bir müjdeci duydum. Bir hafta boyunca vaazlar vermiş ve bir kişi bile Tanrı'ya yönelmemişti. Sonra bir gece kilisenin önde gelen görevlilerinden biri tövbe gözyaşları dökerek öne çıktı. Bu olay toplantının semereli olmasına yol açtı çünkü bu adam o kilisede uyanış olmasının yolunda duran kişiydi. Kendisine karşı yanlış bir şey yaptığı birisinden özür diledi ve bütün akşam boyunca dua ederken Rab onu başka bir şeyden ötürü pişman ediyordu. Yaşamı doğru olmamıştı. Gidip kendisine karşı yanlış bir şey yaptığı kişinin kapısını çalarak aramızdaki durumu düzeltmek için geldim demişti. Ve bütün gece boyunca kapıdan kapıya gitti. Sabah olduğunda o bölgede bir uyanış vardı. Ve bunun nedeni de bir kişinin tövbe etmesiydi. Yoşiya'nın kral olarak büyük bir etkisi vardı. Şimdi çok cesur bir planı uygulayacaktı. Tövbesi onu birinci vitese takmış ve harekete geçirmişti. İlk olarak Tanrı'nın tapınağındaki putperestliğe son verdi. 2. Krallar 23. bölüm 4. ayette şöyle yazıyor. Kral Yoşiya, Baal, Aşera ve gök cisimleri için yapılmış olan bütün eşyaları Rabbin tapınağından çıkarmak üzere başkahin Hilkiya'ya, kahin yardımcılarına ve kapı nöbetçilerine buyruk verdi. Bunları Yeruşalim'in dışına çıkarıp Kidron Vadisi'nde yaktı. Küllerini Beytel'e götürdü diyor. Sahte tanrılara tapınmayla ilgili her şey Yeruşalim kentinin dışında Kidron Vadisi'nde yakılmıştı. Bundan sonra küller halkın bunların küllerine bile bakmaması için kent dışarısına götürülüyor. Yoşiya bundan sonra ahlaksızlığa da son verir. 2. Krallar 23. bölüm 7. ayette fuhuş yapan kadın ve erkeklerin Rabbin tapınağı alanındaki odalarını yıktı. Kadınlar orada Aşera için kumaş dokurlardı diye yazar. Tanrı Romalılar 1. bölüm 26 ve 27. ayetlerde bu doğal olmayan şeyden ötürü bazı insanları terk ettiğini söyler. Yoşiya homoseksüelleri kınama cesaretine sahipti. Sadece onların davranışlarını kınamakla kalmadı, onları krallığının dışına da çıkarttı. Doğal olmayan seks yanlış bir şeydir. Bu tür şeylere rıza gösteren yetişkinler, hatta rıza gösteren yeni yetmelerin olduğunu kabul etmeliyiz. Bunun yanlış bir yanı yok diyen kişiler olduğunu biliyorum. Bunun yanlış bir yanı olmadığını bu kişilere kim söyledi? Birisi çıkıp ben yanlış bir yönü olmadığını düşünüyorum der. Dostum size şunu söyleyeyim ki bu değerlendirme sizin küçük beyninizden daha büyük değildir. Ve bunu söylerken herhangi bir dalda doktoranız olabileceğini de hesaba katıyorum. Sizin küçük beyniniz ve benim küçük beynim bu tür yargılarda bulunabilecek kadar büyük değildir. Tanrı homoseksüelliğin kendi gazabına neden olduğunu söylemektedir. Geçmişte Tanrı'nın gazabına neden olmuştur ve Tanrı değişmemiştir. Bizler değiştik ama Tanrı değişmedi. Yoşiya cesur bir adamdı ve homoseksüelleri diyardan kovdu. Yoşiya aynı zamanda insanların, çocukların Molek adlı puta kurban olarak sunulmasına da son verdirtti.